Ayrım 26.
Karl hayretle kadını süzdü. Onu hiç bu halde görmemişti. Fazla içki içtiğini işitmişti ama kendini kaybedip böylesine sapıtacağını tahmin etmemişti. Tiksinerek baktı. Kadın neden sonra onun odadaki varlığını sezinledi. Birden kaşları çatıldı. Dik dik yüzüne baktı. Ne işiniz var odamda? Bu ne cüret? Odama nasıl olur da habersiz girebilirsiniz? Diye kükredi. Karl Weber afallamıştı. Bitik ve sünepe kadından bu kadar ses çıkacağını ummamıştı. Affedersiniz madam. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama bir konuşmalar işittim de içeride birilerinin olabileceğini düşündüm. Birilerinin olabileceğini mi düşündünüz? Size ne bundan? Siz kim oluyorsunuz da benim yatak odama böyle ulu orta girebiliyorsunuz? Kadın gayet düzgün Almanca konuşuyordu. Şaşkınlığı arttı Karl'ın. Üstelik hiç de sarhoşa benzemeyen bir hali vardı. Bir iki adım geri gitti. Çok özür dilerim madam. Sizi rahatsız ettim. Bağışlayın dedi. Banusel Hanım, durun dedi. Sesi tiz ve hırçındı. Başını çevirip kapıya baktı. Eli silahlı nöbetçi hala kapının eşiğinde şaşkınlıkla onları süzüyordu. Kadın otoriter bir sesle, "Kapıyı kapatın. Sizinle konuşmak istiyorum." dedi. Karl Weber tereddütle duraladı. Bu ayyaş kadınla ne konuşabilirdi ki? Yine de kadının istediğini yerine getirdi. Ne de olsa bir hata yapmış, patronun karısının odasına habersiz geri vermişti. Bir tatsızlık çıkmasını istemiyordu. Kapıyı kapattı, kadının karşısına dikildi. "Oturun," dedi kadın. Karl oturacak bir yer aradı. Sonra köşedeki bir iskemleye ilişti. Banusel Hanım, "Oraya değil," diye itiraz etti. Işıktan rahatsız oluyormuş gibi gözlerini kırpıştırıp eliyle iskemleyi alarak tam karşısına geçmesini istedi. Karl içinden homurdanarak iskemleyi çekti. Şimdi sırtı tam gardırobun aralık kapısına çevrilmişti. Ve tabii Karl gardırobun içinde saklı iki kişiyi fark edemedi. Banusel Hanım elindeki viski bardağını sıkı sıkıya kavrarken, "Söyleyin bakalım bana," dedi. "Kocamla ne haltlar karıştırıyorsunuz? Bu kaçırılan çocuk hikayesi nedir?" Karl afalladı. Kadının bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilemiyordu. Yine de muhtar basmacının böyle bir alkolüye durumu anlatması tedbirsizlikti. "Madam," dedi, "bu konuyu sizle konuşmam doğru olmaz sanırım. Sayın basmacı bundan memnun kalmayacaktır." "Nedenmiş o?" "Şey, sanırım bu erkeklerin konuşması gereken bir konu." Banusel Hanım gülümsedi. "Çocuğu kaçırdınız ve bu evde saklıyorsunuz. Bunu biliyorum. Üstelik bu katta. Karşıdaki odada, değil mi?" "Bunu söylemeye mezun değilim madam. Ama ben biliyorum. Sesleri duydum." Karl sıkılmıştı. Yerinden kalkmaya davranır gibi oldu. "Durun," dedi kadın. Karl oturmaya devam etti. Kadının ne diyeceğini anlamak için yüzüne baktı. Banusel Hanım birden Türkçe olarak bağırdı. "Haydi tam zamanı, fırlayın." O zamana kadar düzgün bir Almanca ile konuşan kadının birden Türkçe'ye dönerek neler söylediğini anlayamayan Karl Weber şaşkınlıkla yüzüne bakarken kadının elindeki viskiyi yüzüne doğru fırlattığını gördü. Boş bulunmuştu. Kadının ne yapmak istediğini anlayamamış, yüzü gözü viskiye bulanmıştı. Arkasında bir hareketin oluştuğunu sezinlemesine rağmen geç kalmış ve gardırobun içinden fırlayan bir gölgenin ense köküne sert bir cisimle vurmasına da engel olamamıştı. Yüzü koyun yere serildi. Elleri kadının ayaklarını kavramak istedi, debelendi ve bayıldı. Selim'in tabancayla vurduğu darbe yeteri kadar sert olmuştu. Banusel Hanım iğrenerek ayaklarını adamın pençelerinden uzaklaştırdı. Gülerek Selim'e baktı. "Aferin, herifi iyi hakladın," dedi. Selim hala titriyordu. Bu gece ikinci kez tabanca darbesiyle adam bayıltıyordu. Selma da soluk solar dolabın içinden çıktı. Gözleri irileşmiş, olanları seyrediyordu. Kadın işaret parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Sonra kısık sesiyle, "Biraz daha beklesek iyi olurdu. Ne çare ki bu mendeburun erken gelişi bizi de erken harekete sevk edecek," diye mırıldandı. İşaretle Karl Weber'in baygın vücudunu kapının yanına çekmesini istedi Selim'den. Genç adam önceden kararlaştırdıkları şekilde istenileni yaptı. Onlar bu planı nöbetçiler için düşünmüşlerdi. Hesapta Karl Weber yoktu ama onun kafasına indirdiği darbe Selim'i özellikle hoşnut etmişti. Zira ondan nefret ediyordu. Silahın kabzasını doğrultup kapının ardındaki yerini aldı. kadına gülümseyip hazır olduğunu ima etti. Banusel Hanım usulca kapıyı açtı. Nöbetçi yerine dönmüştü çoktan. Kapı açılınca adam merakla Banusel Hanım'a baktı. Ne istediğini anlamadı önce. Kadın parmağıyla gelmesini işaret ediyordu. Bir iki adım attı, içeriye baktı. Alman gözükmüyordu. Eşiğe kadar yaklaştı. ''Buyurun hanımefendi, bir emriniz mi var?'' diye sordu. Sarhoş kadının gözleri parıldıyordu. Nöbetçinin içi bir tuhaf oldu. Bir yıldır burada çalışıyordu ve kadın hakkında çok şey işitmişti. Üstelik gördüğü bazı şeyler de vardı. İrkildi birden. Kör kütük sarhoş olduğunu çok görmüştü. Beyefendi ne zaman yurt dışına çıksa veya uzun bir süre köşten gitse, kadının da başka erkeklerle fingirdeştiğini bilmeyen yoktu. Acaba mı diye düşündü. Uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Bu karı galiba beni istiyor diye düşündü içinden. Olabilirdi. Gecenin bu saatinde köşkte el ayak çekilmişken niye çağırmış olabilirdi ki? Sonra, saçmalıyorum galiba diye söylendi. Az önce o Alman misafir içeriye girmiş ve çıkmamıştı. Bir an kararsız kaldı. Neler oluyordu? Kadın otoriter sesiyle, gir içeri dedi. Nöbetçi başını çevirip küçük kızın hapsedildiği odanın başında duran öteki arkadaşına baktı. Adamın yüzünde hiç alışık olmadığı hafif bir gülümseme vardı. Sanki kendisini destekler gibi. Fazla düşünmeden içeriye girdi. Kadın kapıyı kapattı. Aradan bir iki dakika geçti. Kızın kapısında nöbette kalan ikinci koruma biraz merak, biraz da heyecanla bekliyordu. İçeride değişik bir şeylerin olduğunu sezinliyordu. Beklemekten sıkılmış muhayyillesi, şimdi bir takım cinsel fantazilerle doluydu. Kapı tekrar açılınca heyecanla irkildi. Hanımefendi yeniden eşikteydi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Loş koridora akseden odanın ışığında kadının çıplak silüetini fark etti. Kadın sabahlığını çıkarmış, şeffaf geceliğiyle duruyordu. İnce kumaş, kadının çekici çıplaklığını örtmeye yeterli değildi. Onun da aklı karıştı. Hanımefendi gelmesi için işaret ediyordu. 5-10 dakika içinde kadının içeriye davet ettiği üçüncü erkek oluyordu kendisi. Garip bir şeylerin olduğunu sezinledi ama anlam verememekle beraber bir iki adım attı. Ama elindeki otomatik tüfeği kapıya doğrultmuştu. Banusel Hanım bu kez zorlanacağını anladı. Adamları simayen tanısa bile hiçbirinin ismini aklında tutamazdı. Adam galiba numarayı yutmayacaktı. ''Adın ne senin?'' diye sordu. Hanımefendinin sesi kısık ama istekli çıkmıştı. Koruma silahın namlusunu indirmeden Mehmet dedi. Sen de gelmek ister misin Mehmet? Koruma tuhaf tuhaf baktı. Olanlar hiç hoşuna gitmiyordu. Bir adım daha attı. Ben nöbetteyim dedi. Kadın gülerek boş ver nöbeti şimdi. Savaşta mıyız yahu? Gece saatin 3'ü. Herkes uykuda. Senin yokluğunu kim fark eder? Çocuğun da sesi çıkmıyor. Hadi gel. Kaçırma bu eğlenceyi. Adam içinden bu kart karı çıldırmış diye geçirdi. Düşünmek başka, hayalindekini gerçekleştirmek başkaydı. Yapamazdı. Duyulursa muhtar basmacı kendisini öldürürdü. Bir adım daha attı. Tüfeğin namlusu hala kadına dönüktü. Beni boş verin diye mırıldandı. Ama aklı gidiyor, meraktan çıldırma raddelerine geliyordu. Dayanamadı. Diğerleri nerede? Diye sordu. Kadın sırtını pervaza dayadı, bacağını hafif ileri uzattı. İçeriden akseden ışık, kadının çıplak bacağı üzerinde parıldıyordu. Tahrik olmaya başlamıştı koruma. İki adım daha yaklaştı, sorusunu yineledi. Nerede onlar? Gel de kendin bak. Koruma ortalıkta bir anormalliğin olduğuna emindi. İçeriye giren dışarıya çıkamıyordu. Kadın birden seviştiği eşini yiyen örümcek gibi görünmeye başladı. Müthiş zevk verici ve de öldürücü. İki adım daha attı. Silahı koltuğunun altında sıkı sıkı kavramıştı. Hanımefendinin yanı başına kadar geldi. Kadın hala davetkar tebessümüyle ona bakıyordu. Boynunu uzatıp içeriye baktı. Kimse görünmüyordu. Adımını içeriye attı. Aynı anda kulağının dibinde bir erkek sesi, "Kımıldarsan beynini dağıtırım." diyerek elindeki tabancanın soğuk metal namlusunu çakağına dayayıverdi. Gafil avlanmıştı koruma. "Lanet olsun orospu karı." diye söylendi. Yabancı tabancanın namlusuyla şakağından sertçe iteleyerek odanın ortasına doğru çekiştirdi. Kafasına dayanmış silah tehdidi altında yapacağı bir şey yoktu. Otomatik silahı yere bıraktı. Sonra şakağında korkunç bir acı hissetti. Yabancı, sert bir darbeyle kendisine vurmuştu. Bir an gözleri karardı ve kendini yumuşak halının üstünde buldu. Sonrasını hatırlamıyordu. Banuzel Hanım'ı sinirden gülme almıştı. Yatak odasının halısı üzerinde 3 baygın adam yatıyordu. Kiminin kafasından, kiminin şakağından sızan kanlar yeri berbat etmişti. Selim yaptığı işlerden dolayı şaşkınlık içindeydi. Yine de tanımadığı insanları böylesine hayati tehlikeler doğuracak şekilde yaralaması içinde tarifsiz fırtınalar yaratmıştı. Yerdeki baygın adamlara biraz da endişeyle bakıyordu. Kadın kapıyı aralayıp koridora baktı. Sonra "Bu kat temiz," dedi. "Kızınız karşıdaki odada olmalı. Yavaşça beni takip edin." Selim kararsızdı. "Ya bunlar ayılırsa?" diye sordu. "Onları bağlayıp etkisiz hale getirecek ip var mı burada?" Banuzer Hanım güldü. "Benim odamda mı? Çıldırdınız mı siz? Ne arar öyle şeyler bu odada? Hem maşallah öyle yaradana sığınıp vurmuşsunuz ki kan kaybından ölmezlerse yarına kadar gözlerini bile açamazlar," dedi. Selim yine de endişeliydi. Fakat yapacak bir şey yoktu. Kadın haklıydı. "Yürüyün gidelim," dedi. Odadan önce Banuser Hanım çıktı. Koridor boştu. Usulca merdiven başına gitti. Alt kattaki nöbetçi tüfeği duvara dayamış, elindeki kürdanla dişlerini karıştırıyordu. Bu iyiydi. Demek ki yukarıda gürültüleri duymamıştı. Ses çıkarmadan yürüyerek kızın bulunduğu odanın kapısı önüne geldiler. Kadın kapıyı araladı. Küçük kız uyuyordu. Emektar uşak ise gözleri kapalı koltukta oturmaktaydı. Odaya girenleri duyunca gözleri açıldı. Banusel Hanım'ı ve arkasındaki iki yabancıyı görünce şaşırmıştı. Bön bön bakındı. Sadece "Hanımefendi, burada ne işiniz var?" diyebildi. Adam hürmetkar ve sakindi. Selim bu eski uşağa şiddet kullanmaya gerek olmadığını kavradı. Kadın, "Cemalettin Kalfa, burada ip var mı?" diye sordu. İhtiyar uşak, "Bu küçük yavruyu Hini Hacet'te bağlamak için getirip bırakmışlardı hanımefendi. Fakat çok şükür lüzum hasıl olmadı. Zira yavru gerçekten munis ve edepli bir bebek," diye kısık sesle cevap verdi. Banusel Hanım, "İyi öyleyse. Şimdi çabuk o ipleri getir, bu bey senin ellerini bağlasın. Anlıyorsun ya, sana bir kötülük gelmesini istemem." Kalfa tevekkülle, "Siz nasıl münasip görüyorsanız öyle olsun hanımefendi," diyebildi. Zenci görünümü veren, iyice siyaha çalan kara derili buruşuk ellerini ovuşturup kadına baktı. Feri kaçmış, uykulu gözlerinden endişe okunuyordu. "Hanımefendiciğim," dedi, "beyefendinin sinirlenip size bir kötülük yapmasından korkarım," diye mırıldandı. Yüzünden korkusunun samimi olduğu anlaşılıyordu. "Meraklanma sen Kalfa," dedi kadın. İhtiyar adam telaşla odanın içinde kaldırdığı ipler aramaya başladı. Sonra onları bulup Selim'e getirdi. Selim ise Selma ile beraber yatağın başucuna gitmiş, mışıl mışıl uyuyan kızlarına bakıyorlardı. Genç kadının gözlerinde iki damla yaş belirmişti. Usulca kızına sarıldı. Ayşe gözlerini açtı. Annesini babasını karşısında gören kızın önce gözleri parıldadı, sonra ufacık dudaklarını büzüp saatlerdir içine attığı korkunun bittiğini anlamışçasına ağlamaya başladı. Selma bir yandan kızının saçlarını okşuyor, bir yandan da onu susturmaya çalışıyordu. Banusel Hanım, "Acele edin, her an yeni bir aksilik zuhur edebilir," diye söylendi. Küçük kızla hiç ilgilenmemişti. Selim, "Kusura bakma Kalfa," deyip adamın ellerini arkadan bağladı. Sonra adamın ikazı üzerine cebinden çıkardığı mendilini dertop edip ağzına tıktı. Mendil ağzına girmeden evvel Kalfa, "Teşekkür ederim delikanlı," demeyi de ihmal etmedi. Karı koca sevinç içindeydiler. Nihayet çocuklarına kavuşmuşlardı. Şimdi tek sorun, kazasız belasız bu uğursuz köşkten kaçıp uzaklaşmaktı. Banusel Hanım herhalde bunu da sağlayacaktı. Başkomiser başını salladı. "Bunu yapamayız," diye diretti. "Elimizde mahkemeden alınmış arama emri yok. Suçüstü durumu yok. Hatta belki de ortada şeklen bir suç dahi yok. Bize intikal eden bir şikayet mevcut değil. Siz bana eve baskın yapalım diyorsunuz. Bu yasalara aykırı olur. Yapamayız. Böyle bir emri memurlarıma veremem." Binbaşı Erol homurdandı. "Daha ne bekliyorsunuz başkomiserim? Anlayamıyorum. İşte aradığımız insanların terk edilmiş otomobilleri. Belli ki arabayı buraya gizlice park edip içeriye girmişler. Kaçırılan çocuklarını bulmak için. Çocuğun kaçırıldığını babaannesinin beyanından biliyoruz." "Hayır. Babaannenin beyanı teknik anlamda bir şikayet değil. Çocuğun annesi babası da bize bir ihbarda bulunmadılar. Sizi anlıyorum ama bu varsayımla eve baskın yapamayız. Binbaşı dudaklarını ısırdı. Başkomiser haklıydı. Ama içeriye sızmanın bir yolunu bulmalıydılar. Sinirli sinirli Selim'in Mazda'sının etrafında bir tur attı. Polis ekipleri köşkün etrafını sarmışlardı. Fakat başkomiser daha ileriye gitmeyip şimdilik beklemekle yetiniyordu. İki yetkili arasında sessiz bir çekişme başlamıştı. Burada elimiz kolumuz bağlı, sadece beklemek bana çok anlamsız geliyor diye homurdandı binbaşı. Başkomiser dik dik Erol'un yüzüne baktı. Ne yapmamı istiyorsunuz yani? Elimizde hiçbir yasal iddia olmadan, sırf bir çocuk kaçırdığı şüphesiyle memleketin en tanınmış insanlarından birinin evine gece yarısı baskın yapmam mı? Olacak iş mi bu? Binbaşı konuşmayı kesip yokuştan aşağıya doğru yürümeye başladı. MİT'in servis arabasına girip telsizle Albay Hayri ile temas kurmaya çalıştı. Karl Weber göz kapaklarını araladı. Başının arkasında künt gibi bir ağrı vardı. Yattığı yerde inleyerek elini başına götürdü. Parmaklarına yapışkan, koyu bir sıvı bulaştı. Kafasının arkasındaki yara hala kanıyordu. Yerden kalkmadan önce etrafına bakındı. Sol tarafında baygın yatan iki korumayı gördü. Onların durumu daha da beterdi. Biri kesik kesik inliyordu. Ellerini yere dayayıp kalkmaya çalıştı. Başı dönüyor, kafasının kemikleri zonkluyordu. Zar zor ayağa kalkmayı başardı. Etraf sessizdi. Sarsak adımlarla koridora çıktı. Koridor bomboştu. Doğru çocuğun saklı olduğu odaya yürüdü. Kapıyı ardına kadar açtı. Çocuğun yatağı boştu ve ihtiyar hizmetkar, koltukta bağlı, ağzı tıkalı, korku dolu nazarlarla kendisine bakıyordu. Karl Weber deliye döndü. Orospu diye gürledi. Bütün bu işleri o pis, alkolik fahişe yapmıştı. İhtiyar uşağın ağzındaki tıkacı bile çıkarmadan dışarıya fırladı. Başındaki sancıdan istediği kadar hızlı hareket edemiyordu. Merdivenlere koştu. Alt kattaki silahlı muhafız onun kanlı yüzünü görünce irkildi. Almanca bilmediği için adamın bağırarak ne söylediğini anlayamadı. Az sonra bütün köşk ayağa kalkmıştı. Yukarıda gürültüler koparken muhtar basmacı yeni daldığı uykudan sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Hızla gidip kapıyı açtı. Karl Weber yüzüne bulaşmış kan lekeleriyle karşısında duruyordu. "Yakalandılar mı?" diye sordu. Almanın gözleri kan çanağına dönmüştü. Büyük bir hiddetle, "Hayır, kızı da kaçırdılar," diye gürledi. Olacak şey değildi. Bu kadar sıkı korunan köşkten kız kaçırılamazdı. Hayretle Karl'ın yüzüne baktı. Adam güçlükle ayakta duruyordu. "Nasıl olur? Bahçe muhafız dolu," diye mırıldandı. İnanamıyordu bir türlü. Karl Weber tiksinir gibi, "Onlara madam yardım etti," dedi. Basmacı dona kaldı. Karısının bir şeyler çevirdiğinden şüphelenmiş ama bu kadarını tahmin edememişti. İnce dudaklarının arasından Türkçe olarak pis ayyaş kelimeleri dökülüverdi. Bunu asla affedemezdi. "Nerede o?" "Bilmiyorum. Ortalarda yok." Basmacı pijamalarıyla dışarıya fırladı. Evin içinde bir koşuşturma başlamıştı. Korucular Banusel Hanım'ın odasından çıkardıkları iki yaralıyı alt kata taşıyorlardı. Bir başkası ellerini çözdükleri emektar Kalfa'yı kolundan tutmuş, basmacının yanına getiriyordu. "Neler oldu Kalfa?" diye gürledi basmacı. İhtiyar adam rolünü iyi oynuyordu. Ayrıca şimdi beyefendinin gazabından gerçekten de korkuyordu. İnleyerek, "Silahlı bir adam," dedi yutkunarak. "Yanında da bir kadın vardı. Hanımefendiyle beni tehdit ettiler. İçeri girip beni silah zoruyla tehdit ettiler ve bağladılar." Yeniden yutkundu. Anlatırken titriyordu. "Sesimi çıkarırsan vuracaklarını söylediler. Sonra?" "Sonra kızı ve hanımefendiyi alıp gittiler." Basmacı bağırdı. "Bana bak Kalfa, doğru konuş. Bana her şey olduğu gibi anlat. Yoksa bunca yıllık hizmetine bakmam, seni köpek gibi öldürürüm. Banusel'e nasıl sadık olduğunu bilirim. Aklını başına topla. Karım onlara yardım etti mi, yoksa onu da silah zoruyla mı götürdüler?" Cemalettin Kalfa korku dolu bakışlarını basmacıya çevirdi. "Sizi temin ederim beyefendi. Olanları nakle çalışıyorum efendim," diye kekeledi. Kalfa sadık bir dosttu. Kayınpederinin yanında hizmete başladığında daha Banusel'in doğmadığını işitmişti. Adam karısına çok sadıktı. Bu aileye çocukluğundan beri hizmet etmişti. Şimdi de korkudan titriyordu ama o namussuz karı ihtiyar hizmetkarı da aldatmış olabilirdi. Basmacı hırsını yenemiyordu. Yine de emin olmak için sordu. "Adamı tanıdın mı?" Evet efendim, tanıdım. Dün sizi ziyarete gelmişti.
Doğru.
Peki seni bağlayıp gideli ne kadar oldu?
Kesin bir saat veremem ama herhalde bir saat kadar bağlı kaldım beyefendi.
Bir saat uzun bir zamandı. Kaçtılarsa çoktan uzaklaşmış olmaları lazımdı. Muhtar basmacı korumaların şefine seslendi. Korunun ana kapısını arayın bakalım. Banusel Hanım'ın arabası dışarıya çıkmış mı? Şef az sonra basmacıya neticeyi bildirdi. Dışarıya çıkan hiçbir araba olmamıştı. Muhtar Bey'in gözleri parladı. O halde hala buralarda bir yerlerde olmalıydılar. Selim, kalfanın ağzına mendili tıkadıktan sonra 5 dakika kadar odada Banusel Hanım'ı beklediler. Genç adam çocuğuna kavuşmasına rağmen endişe ve heyecanını üzerinden atamamıştı. Buradan kaçışlarının çok zor olacağını biliyordu. Küçük kızı anasının kucağında başını göğsüne dayamış hafif hafif hıçkırıyordu. Selma yumuşak yumuşak saçlarını okşayıp kısık sesiyle yavrusunu teskinle çalışıyordu. Banusel Hanım az sonra yanlarına döndü. Sırtına penye bir bluzla dar bir pantolon giymiş, ayağına atkılı bir sandalet geçirmişti. Elinde büyük bir hasır çanta taşıyordu. Çantaya sıkı sıkıya sarılmasından Selim, kadının yanına kıymetli bir şeyler aldığını hemen anladı. Merakla kadını süzüyordu. Acaba buradan kurtulmak için nasıl bir yol bulacaktı? Kadın rahat ve emin görünüyordu. Acele etmekle beraber ne yapacağını bilen insanların kararlılığı ve sükuneti vardı. Bir an kalfanın önünde durup minnet ve şükranla gözlerinin içine baktı. Sonra eğilip buruşuk yanağına dudaklarını değdirdi. Kalfa bunun bir veda olduğunu sezinlemişti. Feri kaçmış gözleri buğulandı. Bu elinde doğup büyümüş hanımdan şimdiye kadar gördüğü en yakın ve sıcak yaklaşımdı. Onu artık bir daha göremeyeceğini anlamıştı. Selim kadının başına dikildi. Buradan nasıl kurtulacağız diye endişeyle sordu. Kadın donuk mavi gözlerini genç adama dikti, gülümsedi. Telaşlanma. Artık sizinkinden ziyade benim hayatım önemli. Bundan böyle öncelikle kendi yaşamımı düşünmek zorundayım. Ok yaydan fırladı. Eğer ele geçersem kocam beni yaşatmaz, anlıyor musun? Önünde sonunda olacak. Kaçınılmaz sonuçtu bu. Kısmet bu geceymiş. Hazırlıksız yakalandığımı itiraf etmek zorundayım. Bir an susup dalgın kaldı. Sonra kaderin oyunu bu. Zaten beni her zaman hazırlıksız yakalar. Ne yapalım? Başa geleni çekeceğiz. Şimdi hiç heyecana kapılmadan beni takip edin. Biraz zor olacak ama başaracağız. Önce sizi kimsenin bulamayacağı bir yerde saklayacağım. Bir iki saat sonra da bu duvarların dışına çıkacağız diye mırıldandı. Ama nasıl? Bahçe korumalarla kaynıyordur. Evden dışarıya çıktığımız anda bizi kuş gibi avlarlar. Ben kolay olacağını söylemedim. Yine de başarı şansımız yüksek, bana inanın. Selim başını salladı. Bu alkolik kadına gerçekten de inanıyordu.